Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 3. Ayrım. İkinci tartışma konusu Zeki Müren'di dedim. O güne kadar kulaklarında Hafız Burhan, Münir Nurettin gibi gazelhanların seslerine aşık olan halk, radyodan duyduğu bir yeni sese bir türlü ısınamıyordu. Babaannem, yavan sesli adam diyordu Zeki Müren için. Ama gençler onu tutuyordu. Bütün mücadelelerde olduğu gibi bu tartışmayı da gençler kazandı ve bir süre sonra Zeki Müren 10 yıllarca sürecek saltanat tahtına kuruldu. Ankara'da ilkokul öğrencisiyken babaannem beni Zeki Müren'in büyük sinemadaki bir konserine götürdü. Onun beni Ankara Radyosu'nun seyircili programlarına, konserlere götürüşünü hiç unutamam. Evden çıkarken elimi tutar, bir daha da bırakmazdı. Aynı şeyi annem de yapardı. Erkeklerle dışarı çıktığımızda ise hiçbiri elimi tutmazdı. Büyük sinemadaki konserde Zeki Müren o dönemde Türk seyircisinin alışık olmadığı bir yenilik getirerek kılık değiştirmişti. Gözlüklü, kibar giyimli genç bir adamdı. Onun cinsel tercihleri hakkında söylentiler alıp yürümüş olmalıydı ki arka sıralardan birisi iki şarkı arasında "Zekiye abla" diye bağırdı. Zeki Müren o özenli diksiyonuyla "Sahneden yüzünüzü görmem mümkün değil ama seslenişinizden çok kibar bir beyefendi olduğunuz sonucunu çıkarıyorum efendim" dedi. Seyirci bu sözleri alkışladı. Çünkü sonradan ortalığı kaplayacak ve kimseye soluk aldırmayacak olan saldırgan tipler o zaman azınlıktaydı. Toplum henüz onların baskısı altına girmemişti. O gün koltukta oturup Zeki Müren'i dinleyen küçük çocuğa biri gelip "Bak evladım, sen büyüyüp besteci olacaksın. Günün birinde Belalım, Leylim, Ley diye şarkılar besteleyeceksin. Sahnedeki Zeki Müren bu şarkıları okuyacak, plak yapacak, sonra da seninle tanışmak isteyecek" deseydi, bu sözleri duyunca herhalde korkar ve "Bu sapık benden ne istiyor" diye babaanneme iyice sokulur, onun koruması altına girerdim. Ama sonunda bunu söyleyen de haklı çıkardı. Zeki Müren şarkılarımı albüme kaydettikten sonra Hilton'da neyle ilgili olduğunu unuttuğum bir davette karşılaştık. O eski, ince, gözlüklü genç gitmiş, yerine son yıllarda hepimizin belleğine yerleşen, kilolu, frapan Zeki Müren gelmişti. Bana aşırı kibar kelimelerle bin bir iltifatta bulundu. Böyle şarkılar yazılmasının ne kadar önemli olduğunu, artık iyi şarkı bulamadıklarını anlattı. Beni eski bestekarlarla karşılaştırarak onurlandırdı. Gerçek olamayacak kadar kibar, hatta yapmacık bir dille konuşuyordu. Sonra birdenbire bana o günlerde ortalığı kaplamış olan ve adının başına küçük sıfatı eklenmiş olan çocuk şarkıcılarla ilgili fikrimi sordu. Ve ben daha bir şey söylemeye fırsat bulamadan, "Beyefendiciğim" dedi, "neymiş o küçük şu, küçük bu? İsimleri saklı tutuyorum. Oysa ben her şeyin ama her şeyin büyüğünü severim." Sonra şuh bir kahkaha patlattı. Benim sürekli geçmiş ile bugün arasında gidip gelen ve her yaşımı ayrı bir kişi gibi kavrayan zihin yapım, Zeki Müren'le görüştüğüm zamanda büyük sinemadaki koltukta babaannesinin elinden tutmuş oturan küçük çocuğu görmesi şaşırtıcı değil. O çocuk bir gün tanınacağını hiç düşünmüyordu. Gençliğinde de düşünmemişti. Adının duyulması, yaşadığı olaylar sonucunda ortaya çıkacak bir yan ürün olacak ve ona sürekli sıkıntı verecekti. Bazen uyku ile uyanıklık arasında ürpererek sıyrılacak, şu anda kim bilir kaç kişi benden söz ediyor diye derin kuşkulara kapılacaktı. Ömrü boyunca kitleler tarafından yanlış anlaşılıyor oluşunun, hiçbir şeye benzemeyen sıkıntısını yaşayacaktı. Kendi düşüncesine ve kamuoyundaki imgesine sahip çıkmanın bu kadar güç olduğu bir memlekette, tanınmışlık denilen boyunduruğu boğazından atmaya çalışacak ama bunu her denediğinde boyunduruğun daha da sıkıştığını görecekti. "Ne olur beni bu kadar kolay anlamayın" demek isteyecekti. "Biraz düşünün, siyah beyaz algılayıp üzerime etiketler yapıştırarak bir takım çekmecelere kilitlemeyin beni." Ama dünyada birçok sanatçının kaçamadığı yazgı onu da bulacaktı. Büyük kitlelerin sevgisiyle sayı olarak kıyaslanamayacak kadar küçük kalsa bile onunla doğru orantılı olarak artan profesyonel düşmanlar. çarpıtılan görüşler, yakıştırmalar, dedikodular, iyi niyeti kötü niyet gibi okuma çabaları. İyi ama tanınmış olmayı hiç düşünmemiş olan ve sonunda annesinin ve babaannesinin elini bırakmak zorunda kalarak kalabalıkların içine dalan bu keçi kimdi, nereden geliyordu? Bunu anlamak için 19. yüzyıla gitmek ve bizim ailenin en önemli efsanesi olan Mülazım Ömer Bey'den başlamak gerekiyor. Rus komutanı öldüren dede. Baba tarafından dedemin babası olan Ömer Bey, eskiden Livane Sancağı adıyla anılan Artvin'de çok özel atlara sahip Yusuf Ağa'nın oğludur. Yusuf Ağa, o zamanlar padişaha doğrudan bağlı olan ve özel rütbeyle görev yapan yerel yöneticilerdendir. Üç oğlundan biri Çarlık Rusyası'na gitmiş ve orada kalmıştır. Bir oğlu da sakattır. 93 Harbi olarak anılan 1877 savaş sırasında Yusuf Ağa'nın köyü Rus ordusu tarafından kuşatılır. Yusuf Ağa oğlu Ömer'i köyden kaçırır. Cephe komutanı Ahmet Muhtar Paşa'ya yazdığı bir mektubu eline tutuşturarak onu gizlice Erzurum'a gönderir. 2 gün sonra da Ruslarla çarpışma başlar ve Yusuf Ağa'nın başında bulunduğu köy tamamen imha edilir. Aileden herkes öldürülür. Tek kurtulan Erzurum'a gönderilen Ömer'dir. 93 Harbi'nin efsane komutanı Ahmet Muhtar Paşa Ömer'i yanına alır, özel muhafızı yapar. Çarpışmalar sürüp gider ve kış bastırınca mütareke yapılır. Erzurum Rus ordusunun işgali altındadır. Bu arada Ahmet Muhtar Paşa batıya tayin edilmiş, yerine başka bir paşa gelmiştir. Ahmet Muhtar Paşa'nın tavsiyesi üzerine Ömer görevine devam etmektedir. Erzurum'daki Rus ordusunun merkez komutanı halka zulmetmekte ve bir işgal ordusu komutanı olarak Erzurumluları ezmektedir. Yakınmaların çok artması üzerine Mülazım Ömer Bey, iki subay arkadaşıyla Rus komutana pusu kurar. Her şeyin donmuş olduğu bir kış gecesinde sivil giyimli Ömer Bey ve arkadaşları meyhaneden iki muhafızıyla çıkan Rus komutanı ve muhafızlardan birini öldürürler. Öteki muhafız kaçmayı başarır. Bu olay üzerine Erzurum'da kıyamet kopar. Ruslar her taburu, her birliği gözden geçirmekte, kurtulan muhafızın tanıklığına başvurarak idam etmek için suikastçileri bulmak istemektedir. Ömer Bey ve arkadaşları önlem olarak askeri hastaneye yatırılır. Burada onlara ancak ölmeyecekleri kadar yiyecek verilmektedir. Bir de her gün katranla ovulmaktadır yüzleri ve vücutları. Ruslar arama tarama çalışmalarının sonuna doğru revire de baktıklarında karşılarında avurdu avurduna geçmiş kaburgaları sayılan ve neredeyse bir zenci kadar esmer tenli insanlar görünce bunlardan kuşkulanmazlar. Bütün bunlara rağmen Mülazım Ömer Bey yine de tehlikededir. Bu tehlikenin farkında olan komutanı Erzurum'dan uzaklaştırmak için onu kol ağası rütbesine yükselterek Harput Redif taburuna tayin eder. O sıralarda Harput Redif taburu Hüseynik olarak anılan bir köydedir. Kol ağası Ömer Bey buraya yerleşir ve o bölgede yaygın olarak yaşamakta bulunan Çeçenlerden bir kızla evlenir. Çocukları olur. Buraya kadar tipik bir Osmanlı hikayesi olarak devam eden hazin macera yine aynı biçimde sona erer. Ve Ömer Bey seferde ölür. Geride bıraktığı 10 yaşındaki oğlu Zülfikar'dır. Erkek çocuk sahibi olmak isteyip de uzun süre bunu başaramayan aile o yöredeki bir yatırı atakta bulunur. Çocuğun doğması üzerine de ona bu yatırın ismi verir. Hamilelik sırasında yatır sık sık annenin rüyalarına girer. Böylece benim kimselere benzemeyen adımdaki pek de yan yana gelmeyen Ömer ve Zülfü açıklanmış oluyor. Zülfü Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın bir türevidir. Soyadı ise o dönemde Ömer Bey ve ailesine verilen Livaneli oğulları lakabından kaynaklanmıştır. Zülfikar Bey babasından devraldığı devlet hizmeti geleneğini sürdürmüş, müstantik, sorgu hakimi olmuştur. Benim tanıdığım en büyük dede odur. İri yarı, heybetli, çok hoş bir hakim dede olarak canlanır gözümde. Sertlik ve sevecenliği eşsiz bir uyuma kavuşturan dedem ve aydın babaannemle geçen yılların kolejden daha büyük bir eğitim olmuştu benim için. Babam 1940'da fakülteyi bitirdikten sonra savcı olarak atandığı Kaplıcalar kenti Ilgın'da bir dava vekilinin kızıyla evlenmiştir. Adliyenin arkasındaki konağın büyük bahçesinde dolaşırken gördüğü kumral kızdır bu. Dava vekili Asım Bey'in üç kızından ortancısıdır. Adı Şükriye'dir. Bu evlilikle ailedeki hukukçu sayısı artmıştır. Kardeşim Asım'la iyice perçinlenen hukukçu geleneğinde soyadımızın ilk kez sanık olarak anılışı benim sayemde olmuştur. Bu arada dedelerle ilgili en ilginç olay da ölüm tarihleridir. Bana ve kardeşime daha sağlıklarında iki dedemin isimleri verilmiştir. Yıllar sonra Zülfikar dedem benim doğum günüm olan 20 Haziran'da, Asım dedem de Asım'ın doğum günü olan 2 Temmuz'da öldü. Sanki bu dünyayı isimlerini taşıyan torunlarına devredip gittiler. Bu nedenle onların ölüm ve bizim doğum tarihlerimiz bir çeşit devir teslim anlamı taşımakta bizler için. Çakal mağaraları. Yaşam dalga dalga uzar giderdi. Ölüm gözümüzde bir arpa boyu. Çocuk gibi öper, okşar severdim. Yediğim ekmeği, içtiğim suyu. Hiç denediniz mi bilmem, bu dünyaya ilişkin ilk izlenimin resmini bulmaya çalışmak. Uçsuz bucaksız imgeler denizinde balık avlamaya benziyor. Gittikçe derine iniyorsunuz, bellek zorlandıkça yeni imgeler ortaya çıkıyor. Ben de bu dünyaya ilişkin ilk resim kral mezarlarıdır. Derin sulardaki ilk bulanık imgedir bu. Sonradan bütünlediğim kadarıyla Fethiye'de kralların kaya mezarları ilk büyük etkiyi yapmıştır. 1946 yılında Ilgın'da doğduktan hemen sonra Fethiye'ye gitmişiz. Bu kıyı kasabasına savcı olarak atanan babam, ben doğduğum gece önce trene sonra katıra binip dağları aşarak yeni görev yerine gitmekteymiş. Fethiye'de 3 yaşına kadar yaşadığıma göre demek ki anılar bu yaşlara ilişkin. Kaya mezarlarını gösterip orada çakalların yaşadığını söylediklerini hatırlıyorum. Hep aklımda çakal mağaraları olarak kaldılar. Bir de bahçeli beyaz bir ev görüyorum. Fethiye depreminde kasabanın büyük bir bölümü yok olduğu için bu ne derece gerçek bilemiyorum. Daha sonra resimler Mersin'e atlıyor, faytonda gittiğimizi görüyorum. Kucağıma boydan boya bir saz uzatılmış. Atların nal seslerine uygun olarak telleri tıngırdatıyorum. Daha sonra babamın saz merakı olduğunu ve yoğun iş yaşamından fırsat buldukça bu çalgıyla oyalandığını öğreneceğim. Mersin'de ahşap bir evin bahçesinde silkelenen bir dut ağacı ve altına sofra örtüsü tutularak toplanan lezzetli dutlar aklımda. Bir de beni bisikletinin arkasına bindirerek gezdiren kumral gözlüklü İzzet amcam. 25 yaşında veremden ölen bu dal gibi adamın oturduğumuz ahşap konakta her gün keman çaldığını hatırlıyorum. Kibritle oynarken perdeleri tutuşturmam üzerine alevli perdeleri çekip almış ve avuç içleri kabarmıştı. Bir süre keman sesleri kesilmişti evde. Bu ilk resimlerden sonra Silifke'de Göksu kıyısındaki büyük evle ilgili anılar başlıyor. Göksu nehrinde yüzen bir kayısı dalı gibi anlamsız görüntüler. Çıplak ayakla bir akrebin üstüne bastığım günün anılarına karışıyor. Sonra evin çok büyük salonunda herkesin sessizce ağladığı o gün. Keman çalan ince, hayal gibi oğlunu 25 yaşında yitiren bir ailenin acıları. Fırtınalı bir gece sabaha karşı evde bir telaş ve kız kardeşim Seyhan'ın doğuşu. Silifke'deki evin bahçesinde büyük bir ağaç vardı. Yıllar sonra Marquez'in 100 yıllık yalnızlık kitabını okurken emekliye ayrılmış olan albay Buendia'nın altında oturduğu ağaç. Hep o ağaç olarak canlandı gözümde. Nasıl ilişki kurduğumu bilmiyorum ama kesinlikle o ağaçta anlatılan. 1989 yılında Meksika Cumhurbaşkanı Gortari'nin davetlisi olarak Çapultepec Başkanlık Sarayı'nın bahçesinde yemek yiyorduk. Görkemli bahçede hemen gözüme çarpan şey yemek yediğimiz çardağın yanındaki ağaçtı. Çocukluk günlerimin ilginç, benzersiz ağacıydı bu. Ve masamızdaki konuklar arasında o ağaca en yakın oturan kişi Gabriel Garcia Marquez'di. Oysa ben bu benzerliği kuralı yıllar oluyordu. Yaşam metafizik deyip geçiverdiğimiz ilginç rastlantılarla dolu. Babam Silifke'den Amasya'ya atanınca biz de Göksu kıyısından Yeşilırmak kıyısına iki katlı bir eve taşındık. Her yıl kabarırdı Yeşilırmak. Amasya'yı sel basardı. Sular kabarmaya başladığı zaman toplanır, tepe mahallelerde oturan bir tanıdığın evine taşınırdık. Günler sonra geri döndüğümüzde sular çekilmiş olurdu. Geride koyu, kaygan, yağlı bir bataklık çamuru kalırdı. Sonra çamur yavaş yavaş kurur ve kesek dedikleri çatlak bir hal alırdı. Bir gün selden sonra eve döndüğümüzde kuruyan toprakta ayakları çakılı kalmış beyaz bir tavuk görmüştüm. Çırpınıp duruyor ve toprağa adeta kök salmış olan ayaklarını çıkaramıyordu. O tavuk zaman zaman rüyalarıma girer. Bir de Ankara'da kolejden eve dönerken rastladığım hastalıklı at vardır görüntüler içinde. Vücudundan sürekli beyaz bir sıvı boşalıyordu ve sanırım ölüyordu. Söz açılmışken iki görüntüyü daha eklemem gerekiyor. Silifke'de kim olduğunu hatırlamadığım bir komşu evine götürmüşlerdi. Evin babası ölüm döşeğindeydi. Pirinç bir karyolada yatarken görmüştüm onu. Çok küçülmüştü. O zaman mı öyle gördüm, sonradan zihnimde mi bu imge değişti bilmiyorum. Ama şimdi 5 yaşındaki bir çocuk büyüklüğüne dönüşmüş bir ihtiyar adam olarak canlanıyor gözümde. Çok garip bir küçük adam. Bir de rüyalarıma girmeyen ama unutmadığım bir başka görüntü var. Babamın beni de götürdüğü bir savcılık keşfinde nehir kıyısındaki çakıl taşlarının üstüne boğulmuş bir adamın çıplak cesedi uzatılmıştı. Cinsel organı inanılmayacak kadar şişmiş olan bu boğulmuş adam gördüğüm ilk cesetti. Amasya'da ilkokula başladım. O zevkli günlerden Yeşilırmak kıyısındaki çocuk oyunları ile en küçük kardeşim Ferhat'ın doğumu kaldı aklımda. Kur'an kursuna gönderildiğimi hatırlıyorum. Boynuma taktığım hamaylı ve içinde elifba cüzüyle kursa gidip hocanın karşısına oturur, Arapça harfleri ezberlerdim. Amasya'daki güzel sinema salonunda sürekli bir savcı locası vardı. O loca babam için her zaman boş tutulurdu. Ben günün herhangi bir saatinde sinemaya girip o locaya oturabiliyordum. Çocukluğumun en mutlu saatlerini geçirdiğim o loca bana tarifsiz bir sinema sevgisi kazandırmıştı. Özellikle yaz tatillerinde her filmi 7-8 kez görüyordum. Bir ilkokul çocuğunun sinemada tek başına bir locada oturması inanılmaz bir durumdu. Zaten çocukluğumuzun her döneminde bana ve kardeşlerime ne yazık ki farklı olduğumuz duygusu aşılanıyordu. Bizim ailede her zaman bir hukuk efsanesi egemendi. Hakim, savcı çocukları herkes gibi davranmazdı. Daha dikkatli olmalıydık. Peygamber makamında oturan kutsal adalet mensuplarının ismini zedelememeliydik. Yıllar sonra 12 Mart'ta dış kapı Yıldırım Bölge Hapishanesi'nde yatarken bunu düşündüm. Livaneli oğulları sülalesinde soyadımızı sanık sandalyesine oturtan ilk kişi bendim. Ailedeki herkes kürküsünün arkasında oturmaya ve yargılamaya alışmıştı. İlk kez ben demir kafesin arkasına geçmiştim. Amasya'da bütün okul çocuklarının katıldığı bir yürüyüşü hatırlıyorum. Hepimizi sıra halinde Amasya caddelerinde, sokaklarında yürütüyorlardı. Avazımız çıktığı kadar Stalin cehenneme diye bağırıyorduk. Bizim için garip ve eğlenceli bir gündü. Çünkü ders yapmıyor, onun yerine ne olduğunu bilmediğimiz bir cümleyi haykırıyorduk. Stalin cehenneme, Stalin cehenneme. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 30, devamı 4. ayrımda.